Merhaba, bugün 6 Mayıs 2024. Ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastındasınız. İnternet ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan dolandırıcılık her geçen gün artıyor. Artık hepimiz sosyal medya mecralarındayız ve bir gün başımıza gelebilir. Uyanık ve kontrollü olmamız gerekiyor. Peki bu mecralarda hangi tehlikelerle karşılaşabiliriz? Nasıl korunuruz? Siber suçlarla mücadelede hangi noktadayız? Hemen ben konuğumu anons edeyim. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selman Tunay Kamer bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Tuba Hanım.
Hocam sizinle geçtiğimiz yılda bu konuyu işlemiştik, hatırlarsınız. WhatsApp dolandırıcılığıydı hatta konumuz. Ama tabii bu bununla sınırlı değil. Derya deniz bir alandan bahsediyoruz. İnternet ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan dolandırıcılık. Yani artık hangisinden örnek verelim ben bilmiyorum. Şu dolandırıcılık için sarf edilen bu efor, yapılan o beyin fırtınasını başka şeyler için sarf etseler, yani nasıl bir dünya olurduk diye düşünmeden edemiyorum. Siz ne dersiniz hocam? Bu şekilde başlamış olalım.
Şimdi dolandırıcılık malum yani bu işin kendisine meslek edinmiş kişiler. Hatta ben şunu vurguluyorum. Yani bu konuda biz dijitalleşmeye çalışan akademisyenlerden daha üstünler. Çünkü gün geçmiyor ki o teknolojiyle alakalı yeni bir dolandırıcılık modeli geliştirmesinler. Biz buna sosyal mühendislik yöntemiyle yapılan dolandırıcılık diyoruz. Dediğiniz gibi güncel olan bazen yeni bir uygulama hayatımıza girdiğimizde bunun üzerinden ya da bu üzerinden bir açık bulunduğunda vatandaşları etkilemek ya da kandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bazen devletin ya da hükümetin belirlemiş olduğu yeni bir yardım kampanyasından yararlanmak amacıyla yararlanmayanlara aracılık yaptıklarını söylüyorlar. Bazen milli veya bazı hassas duygularımızı suistimal ederek gerçekleştiriyor. Bazen işte sokak hayvanlarıyla ilgili herhangi bir olumsuz bir durum haber gündeme geldiğinde sokak hayvanların yalnız olmadığı ile ilgili bir imza kampanyası başlatıyoruz veya onlara yardım topluyoruz diyerekler bizim farklı duygularımızı suistimal edebiliyorlar. Bazen işte tatil yaklaşıyor, tatil döneminde bununla ilgili işte kiralık villalar ya da kiralıklar aç ya da nasıl diyeyim tatil paketleri, indirim tatil paketleri deyip yapıyorlar. Dediğiniz gibi o kadar çok geniş alan var ki anlatamam. Bu bazen bir anlık gafletle gerçekleşiyor baktığınızda. Ya yani bunun için işte önden hazırlık elbette bilgilendirme ya da bu konuda nasıl dolandırıldığı konusunda bilgiler vermeye çalışıyoruz ama o an içinde bulunduğunuz duygu hali çerçevesinde dolandırılabiliyorsunuz. Yani bu herkes için mümkün olabiliyor. Bazen bu tür şeyler görüldüğünde sakin olmakta yarar var. Hani kimse kimseye %50 indirimli bir ürün vermez ya da ücretsiz bir ürün vermez. Ya da bir haftalık tatilin 4 günü kendisi karşılayıp 3 gün sizden ücret almaz. Ya da kombine bilet taraftarlığınız çok iyi diye ücretsiz kombine bilet vermez. Ya bunları düşünmek lazım sadece sakin olup bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin günden güne arttığını. Bir de şunun altını çizelim. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil maalesef. Dünyanın sorunu. Dediğim gibi dolandırıcılar güncel ne varsa o güncelle ilgili vatandaşları sosyal mühendislik yöntemleri dediğimiz yöntemlerle dolandırılıyordu. Eskiden telefon aracılığıyla belki aranıyordu. Bir terör örgütü üyeliğiniz var. Bununla ilgili adınız bir olaya karıştı. Bunun kapatılması için telefonu kapatmayın. Bankada ne kadar paranız var? Evde ne kadar altınız var? Bunu şu bölgeye bırakın gibi sürekli canlı tutarak o insanları etkileyerek ve kandırarak gerçekleştiriliyordu ama şu an dijital mecralar yoğun bir şekilde kullanılarak gerçekleşiyor. Bu sosyal medya araçları oluyor, e-postalar oluyor veya bir takım farklı uygulamalar, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden maalesef günden güne her gün yeni stili karşılaşabiliyoruz.
Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi her gün bir gün öncesinden daha yeni yöntemler kullanılıyor internet ve sosyal medya dolandırıcılığında. Yani hep bir suistimalle başlıyor. Birazdan bunlardan korunma yöntemlerine değiniriz hocam ama öncesinde kısaca bahsettiniz bu yöntemlerin hangi yöntemler olduğunu ama derinlemesine bakmak isteriz. Mesela bu aralar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medya üzerinden araba alım satımları söz konusu. Yani aracın üzerinde birkaç hacız olabiliyor. Neler söylersiniz?
Evet, dediğiniz gibi son zamanlarda bunun üzerinde yoğunlaşıldı. Bu daha önce araba satan platformlar üzerinden sizin bilgilerinizi alarak size bir takım mesajlar gönderilerek arabanızı alacağı veya aracılık yapabileceği noktasında önden kapora isteyerek daha basit düzeyde dolandırıcılıklar gerçekleşmişti. Önden siz kapora gönderiyordunuz. Güya arabayı size ayırıyorlardı. Sonra kişiye ulaşamıyordunuz. Bu basit düzeyde belki en masum diyebileceğim bir dolandırıcı sistemi. Ama şimdi dediğiniz gibi bazen hayali bir araba, hiç olmayan bir arabayı dahi farklı resimleri alarak satışa çıkarıp gerçekleştirebiliyor. Veya üzerinde haciz olan birçok araba veya yurt dışından getirilmiş arabanın Türkiye'de kullanımla ilgili yasal prosedürler var. Bunları bilmeksizin işte Türk plakasıyla satış gerçekleştirilen birçok dolandırıcı faaliyetle de karşı karşıya kalıyoruz. Ya burada şunu hep vurguluyoruz zaten. Yani lisanslı firmaların satış yapan lisanslı firmaların yapılması lazım veya tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız önden para ya da kapora gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi gerekiyor. Ya da bunun teyit edilmesi çok çok önemli. Yani o kişiyi tekrardan aramak. Çünkü telefonda sizi canlı tutarak bir anda sanki son kişiymişsiniz gibi. Eğer telefonu kapatırsanız bir daha o işte ucuz ürünü alamayacakmış gibi bir kaygı taşıdığınız için anlık tepkiler verebiliyorsunuz. Dolayısıyla telefonu kapatmak ya da yazışıyorsanız yazışmayı belli bir süre dondurmak ya da askıya almak, birkaç gün sonra tekrardan girişimde bulunmak gibi faaliyetler aslında dolandırmayı önlüyor. Çünkü bir anlık afetle gerçekleşiyor. Çünkü burada birçok meslektaşımız da hani okumuş veya okuma oranı veya sosyoekonomik durumla da alakalı değil bu. Yani fakir insan da dolandırılıyor, zengin insan da dolandırılıyor. Çok okuma yazma seviyesi çok yüksek insan da okur yazar olmayan insanlar da dolandırılabilir.
Hocam tam da bu noktada ben araya girmek istiyorum. Sosyal medyada yapılan zorbalıklara da değinmek gerekir. Dolandırıcılığa maruz kalan bir profesör ya da bir ünlü de olabilir. Çünkü sonuç olarak insanız. Bunun üzerine de bir furya başlıyor bu sefer ortaya çıkınca. Dalga geçenler mi dersiniz? Kendisinin başına gelmeyecekmişçesine o cümlelerle. Profesör olması dolandırılmayacağı anlamına gelmiyor değil mi hocam? Yani bizim başımıza gelemez mi? Bu zorbalıklara neler söylersiniz?
Şimdi maalesef evet itibar suikastları ya da kişiyle ilgili bir takım linç deniyor halk arasında. Linç kampanyaları sosyal medya üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Ya günün yorgunluğu yani bugün çok yoğun çalışıyorsunuz ve içinizi kemiren ya ne bileyim tatil planı yapmadınız ya da evde eşinizle konuştunuz. İşte bir tatil planı yap da akşam karar verelim. İşte en kısa zamanda gidelim diyorsunuz. Tam böyle günlerde size tatille ilgili bir fırsat geliyor. Kafanızda yoğun, eşinizi de mutlu etmek adına sürpriz yapmak istiyorsunuz ve hemen önden bir kapora gönderebiliyorsunuz. Yani bir an boşluğunuza geliyor dediğim gibi o anki ruh haliniz içerisinde gerçekleşen bir şey. Olayın psikolojik boyutları da var. Bir de tabii ki şöyle bir şey ucuz olduğu için kaçırmak istemiyorsunuz. Çünkü malumunuz pazarlama teknikleri çerçevesinde birçok şey indirimli gerçekleşiyor veya dönemsel adı şu ayın kampanyası, bugünün kampanyası veya şu günden dolayı şu indirimler gerçekleşiyor gibi bir takım kampanyalarla gerçekleşiyor. O günleri ya da o ayları kaçırmak istemiyorsunuz. O dönemlerde de çok yapılıyor. Yani işte Kara Cuma indirimleri, işte ne bileyim Aralık ayı son indirimleri, yeni yıl indirimleri gibi bir takım indirimler çerçevesinde de insanlar dolandırılabiliyor. Dolayısıyla o anlık gündeminizde olan zihninizde anlam yani zihninizde olan ama fırsat bulamadığınız bir şey karşınıza çıktığında inanıyorsunuz. Burada hep şu önemli yani bu tür hizmet alımlarında gerçekten lisanslı firmalardan almakta yarar var. Yani bir tatile çıkıyorsanız tatil planı ile ilgili aracı firmalar, bilinen firmalar var ve bunu Ticaret Bakanlığı zaten bu belgeleri veriyorlar. EDBİS diyoruz kısaca işte elektronik ticaret bilgi sistemi. Bunun üye olması gerekiyor veya gerçekten web sitesine iletişim bilgilerinizi arayarak teyit ederek gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani bunu yapmadığımız takdirde az önce vurgulamıştım zaten. Sakin olmakta yarar var. Hani dediğim gibi gerçekten zihninizde yer edinmiş ama fırsat bulamadığınız bir imkan karşınıza çıksa da sakin olmakta yarar var. Sakin olduktan sonra dolandırılma ihtimali çok çok alt seviyelere düşüyor. Oluyor mu? Yine olabiliyor. Dediğim gibi çünkü bir anlık afetle oluyor. Bu bazen siz olmuyorsunuz, sosyal medya hesabınız ele geçirilerek yakın çevreniz gerçekleşiyor. En meşhurlarından bir tane işte Forex yatırımla ilgili bir takım kampanyalar geliyor. Çünkü arkadaşınızdan sanki öneriliyormuş gibi. İşte Tunay Kamer'in Instagram hesabı ele geçiriliyor, oradan paylaşım yapılıyor. Diyor ki işte belki benim adımdan konuşuyor ele geçiren hesabımı. Ahmet Bey bu konuda bana çok yardımcı oldu. Son 4 kişisi var diyor. Yatırım yapmak isteyenler, Forex yatırım yapmak isteyenler için. Bir anlık hemen mesaj atıp veya o hesaba para gönderiyorsunuz. Halbuki buradaki anahtar kelime işte Tunay Kamer'in tanıyorsanız arkadaşınız olarak Forex yatırımı ile ilgili Instagram'dan herhangi bir paylaşım yapmayacağını zaten tahmin edebilirsiniz. Burada ne yapmak gerekiyor? Aranmak gerekiyor. Tunay Kamer'i gören bir arkadaşım varsa en azından hesabın ele geçirdiğini ya da bu paylaşımın benim tarafından gerçekleşmediğini, dolayısıyla dolandırıcıların oltalamasına takılmayacağı anlamına geliyor. Anahtar cümlemiz bu aslında Tuğba Hanım. Yani sakin olmakta yarar var. Dediğim gibi kimse kimseye durduk yere indirim ya da ücretsiz bir hizmet vermez.
Yani aslında her şey kişisel verilerimizle başlıyor. Ben öyle anlıyorum. Sosyal medyada işte biraz önce bahsettik. Araba alım satımına ilişkin söylediğiniz bilgiler alınıyor. O kişiler üzerinden gidiliyor diye. Lisans aracı firmalar var, bunlara bakın dediniz. Peki bunun dışında bu yöntemlerden nasıl korunacağız hocam? Yani bir vatandaş bilinçlenmek isterse nasıl bir yolu izlesin? Ne yapmalı?
İşte alışveriş yapacağınız yerler, özellikle internet alışverişi gerçekleştiriyorsanız sosyal medya hesabı açmak çok çok kolay. Ama sosyal internet üzerinden satış yapmak biraz daha zor. Yasal olarak prosedürleri var veya onun web sayfasının açılması ile ilgili bile ister istemez HTTPS uzantısı almanın maliyetleri daha yüksek. Dolayısıyla herkes bu işe girmiyor ama Instagram'dan bir hesap açıp oradan satış gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla elbette sosyal medya üzerinden satış yapan, dürüst bir şekilde satış yapan kişileri tenzih ediyorum ama tercih edilmemesinde büyük yarar var. Çünkü kim olduklarını bilmiyorsunuz. Hesabı kapattığınızda bir daha ulaşamıyorsunuz ama kurumsal ya da lisanslı bir şirketse en azından ticari kayıtlarının ya da muhasebe kayıtlarına ulaşabileceğiniz adres, sorumlu, yöneticisine ulaşacağınız bir takım bilgiler olabiliyor. Bundan dolayı zaten kurumsal şirketlerle hizmet alımlarını gerçekleştirmeyi öneriyoruz. Burada şu da var, kişisel bilgilerin yazılması ile ilgili somut bir örnek vereyim. Geçen yıl arabamı sattım ben. Arabamı sattığımız herkesin bildiği meşhur araba satış uygulamalarından bir tanesine arabanın fotoğraflarını yükledim. Orada bilgilerinizi istiyor. Ben hatta ismimi Tunay Kamer olarak uzun yazmadım, Tu Kamer olarak yazdım. Hani mümkün olduğunca ismim orada net bir şekilde görünmesin diye. Bakın, dolandırıcılar benim ismimi tam olarak bilmedikleri için bana mesaj gönderiyorlar. Tu kamera olarak gönderiyorlar. Demek istediğim, oradan dahi bilgileriniz ele geçirilebiliyor. Yine oradan telefon numaramı görerek beni arıyor. Diyor ki sosyal medya hesapları üzerinden bunun reklamını şu ücret karşılığında gerçekleştirebiliriz ve bir gün içerisinde satma garantisi veriyoruz diyor. Ya düşünsenize, ben arabayı acilen satmak istiyorum örneğin. Acil paraya ihtiyacım olabilir veya arabamı değiştireceğim, yeni bir araba bulmuş olabilirim. Dolayısıyla bu tür durumlara hemen düşebiliyorum. Dediğim gibi içinde bulunduğunuz ruh haline göre aslında bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani bunun tam anlamıyla şu yapmak demek yanlış olabilir. Çünkü o kadar çok var ki hangi birini sayacağım bilmiyorum. Kargo ile ilgili mesaj geliyor, sağlıkla ilgili mesaj geliyor. Bazen belediyenin adını kullanarak, savcının adı kullanarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla her gün yeni bir çıktığı için genel olarak söyleyebileceklerimiz, bu tür mesajlar geldiğinde eğer gerçekten ilginiz yoksa buna tıklanmamasını dahi tavsiye ediyoruz. Kesinlikle bir link ya da bir şey gönderildiğinde, bu direkt mesaj olabilir, bir e-posta olabilir veya bir SMS şeklinde ya da WhatsApp'tan gelen bir mesaj olabilir. Bunun şikayet edilmesinde de yarar var. Genelde deniyor ki aman benden uzak olsun. Hayır, uzak olmasın, çünkü belki siz dolandırılmıyorsunuz ama maalesef yakın çevreniz dolandırılıyor. Yani arkadaşınız, sevdiklerinizin başına daha büyük dolandırıcılık veya daha büyük mağduriyetler gerçekleşebiliyor. Bu konuda emniyete, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, siber.pol.gov.tr adresi var. Buna başvurduğunuzda veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunuzda bununla ilgili gerçekten işlemler yapılıyor. En azından dolandırıcılar bir nebze de olsa azalmış ve mağduriyetin azalmasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Bir diğeri işte IBAN'la ödeme ile ilgili şu anda örneğin bir ciddi anlamda dolandırıcılıklar gerçekleşiyor. Kredi kartına ödediğiniz takdirde en azından provizyon çekimi ile ilgili bir takım faaliyetler ya da sanal kart uygulaması dediğimiz uygulamalarla kişisel bilgilerinizin ya da banka bilgilerinizin ulaşmasını engelliyorsunuz ama şu an sosyal medya üzerinden satışlara bakıyorsunuz, size bir IBAN numarası gönderiyor, ona gönderiyorsunuz. Sonra bir daha ulaşamıyorsunuz. Tekrar alma ihtimaliniz ya da iptal etme durumlarınız dahi maalesef söz konusu olamayabiliyor. Dolayısıyla o yüzden diyorum, tanınmış firmalardan veya lisanslı ya da kurumsal firmalardan hizmet alımları hangi alanda olursa olsun alınmasında çok çok büyük yararlar var. Yoksa bu işin sonu yok. Yani şu da olabiliyor. Bazen kurumsal bir site olduğunu sanıyorsunuz. Web sitesine giriyorsunuz. Çünkü aynı sitenin ikizi gerçekleştiriliyor. Yani herhangi bir tatil sitesinin sayfasına giriyorsunuz. Çok tanınmış, popüler veya güvenilir olduğunu düşündüğünüz bir firmadır. Ama sayfası aynı iki sayfa gibi aynı birebir kodlanıyor. Oradan alışveriş yapıyor musunuz gibi bir izlenim de olabiliyor. Dolayısıyla bu sefer sizi yönlendirmelerinden aslında açığa çıkabiliyor. Ya da bu tür durumlarla karşılaşmak istemiyorsak bunun için de 3D doğrulama dediğimiz bankacılık hizmetlerini en azından tavsiye eden bir site olup olmadığını. Çünkü dolandırıcılar o tür işlere girmiyor. Hani 3D uygulamasıyla hizmet alımının gerçekleşmesi, yani internet bankacılığı temelli söylüyorum. Bunlar gerçekleşmeyince dolayısıyla ister istemez vazgeçiyorsunuz. Bir de bilmediğimiz ya da güvenmediğimiz yazılımları telefonumuza indirmekte de ciddi problemler olabiliyor. Bu sefer de yazılımla ilgili telefonunuzun ele geçirilmesi ya da yapmış olduğunuz faaliyetlerle ilgili kişisel verilerinizin çalınması. Az önce siz ifade ettiğiniz aslında oltalama diyoruz. Hani nasıl balık avlanırken oltaya atıyorsunuz, işte A veya B türlü bir balık yakalanabiliyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kişisel verilerimizi o kadar çok paylaşıyoruz ki sosyal medyada birebir bize özgü Tunay Kamer'le ilgili birebir özgü dolandırıcılık yöntemleri de teklif edilebiliyor. Örneğin ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'la ilgili herhangi bir olay gerçekleştiğinde işte Galatasaray'ın örnek veriyorum. İşte yardıma ihtiyacı var. Yardım kampanyası düzenleniyoruz diyor. Çünkü takımın çok iyi yerlerde olmasını istiyorsam somut olarak hemen eğer bir maç yenildiğinde ya da ne bileyim herhangi bir olumsuzlukla karşıladığında bu maddi olarak ya da daha farklı imza kampanyasıyla ya maddi kayıp yaşıyorum ya da kişisel verilerimin çalınması ile ilgili bir takım kayıplar yaşayabiliyorum. Burada az önce de ifade ettim, sakin olmakta yarar var. Yani sakin olduğunuzda zaten bu tür oltalama dediğimiz sosyal mühendislik yöntemleriyle dolandırıcılar ağlarına düşmeme durumuyla karşılaşıyoruz.
Hukuki boyutuna da bakalım isterseniz. Hani sosyal medya üzerinden yapılan bu dolandırıcılıklara karşı nasıl bir yasal zemin var?
Şimdi şöyle, özellikle hesabınızın ele geçirilmesiyle ilgili itibar suikastları ya da linç dediğimiz olaylarla karşılaştığımızda onun farklı bir hukuki boyutu var. Ama dolandırıcılıkla ilgili özellikle dediğim gibi Cumhuriyet Savcılığı'na ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı'na başvurduğunuzda bunlarla ilgili araştırma yapılabiliyor. Dolandırıcılığın zaten en temel özelliği bu. Elektronik olunca tüm kayıtlar ve yazışmalar somut bir şekilde kalabiliyor. Kaldığından dolayı o kişiye şikayet savcılık eğer suç duyurusunda bulunduğunuzda bununla ilgili resmi kayıtları net bir şekilde ortaya çıkarabiliyor. Burada şu var, eğer WhatsApp üzerinden yazışmalarınız varsa dolandırıcıda bunların saklanması veya bildirilmesi ya da size gönderilen belgeler varsa bunlar resmi belge sandığınız belgeler de olabiliyor. Çünkü yine somut örnek üzerinden gidelim. Son dönemlerde son birkaç yıldır yapılıyor işte evde iş bulma bahanesiyle kadınlara ilk iş diye bir uygulama var. Sosyal medya üzerinden bunların reklamları gerçekleştiriliyor ve kadınlar evde çalışarak mum ya da hediyelik eşya paketleme durumları söz konusu. Bu paketlemeler gerçekleştirip evden otururken ek gelir elde ediliyor yani ev hanımlarına. Şimdi bu dolandırıcılık faaliyetlerinin bir üst boyutu çıktı. Deniyor ki siz sigorta alacağız. Sigortalama için de farklı dolandırıcılıklar gerçekleşiyor. Önceden diyorlardı ki size bu kargoyu göndereceğiz. İşte kargo ücretini sizin ödemeniz lazım veya şirketlerde kayıt altına alınmanız için işte çok cüzi rakamlar alınıyor. İşte günümüz deyimiyle söyleyelim. Örneğin 2500 lira para gönderirseniz diyor ki kaydınız alınacak. Diyorsunuz ki 2500 lira göndereceğim ama arkasından da 15 bin lira para kazanacağım. Yani çok büyük düşük bir rakam olduğu için gönderiyorsunuz. Size şirketle ilgili bir takım evraklar gönderiyorlar. Sahte evraklar. İşte şikayette bulunacaksanız o evrakların veya sizin neler gönderdiğinizle ilgili evrakların saklanması ya da suç duyurusunda bulunurken bunların da bulundurulmasında yarar var. İlgili kişinin size söylemiş olduğu sahte de olsa o isimler ya da bilgiler, adresler neyse bunun da mutlaka savcılığa bildirilmesinde yarar var. Yani dolandırıcıların size vermiş olduğu tüm bilgilerin kayıt altına alınmasında ve saklanmasında büyük bir yarar var. Bir de şöyle bir şey var. Bu dolandırıcılık faaliyetleri aşamalı aşamalı gerçekleşiyor. Gerçekten oltaya düşüyorsanız az önce örneğin işte evde paket yapma işiyle ilgili örneğin dediğim gibi eskiden sadece sizden kargo parası istenip bir daha ulaşamıyordunuz. Şimdiki dönemde kargo parası gönderirseniz bu sefer deniyor ki size diyor ki sigortalı elemanımızı yapacağız. Sigorta işlemlerinin ilk ayını siz ödüyorsunuz. Ondan sonrakiler bize ait deniyor. Bunun için de işte önden 2500 lira istenirken sigorta giriş için de sizden 10 bin daha isteniyor. Siz 2500 liraya verdiniz, zaten çalışıyorsunuz gibi düşünüyorsunuz. Sisteme kaydettik deniyor. Sizin bir takım size bilgiler veriliyor. İş yeri bilgileri, numaranız, işte üye numaranız gibi bir takım bilgiler gönderiliyor. Bir de sözleşme gönderiliyor. Kurumsal logolar var. Altında da sosyal medya hesapları yazıyor ama maalesef onları kontrol etme eğilimini göstermiyoruz. Çünkü niye? Bir anda iş bulduk ve para kazanacağız düşüncesiyle. O 10 bin lirayı da gönderiyoruz. Sonra birkaç gün geçiyor, ne kargo geliyor, ne tekrar sizi arayanlar var. O numaralara mesaj atıyorsunuz veya arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu işten vazgeçtim. Ben sizinle çalışmak istemiyorum. Gönderdiğim paranın bana iade edilmesini istiyorum diyor. Bu sefer size o imzaladığınız sözleşmeyi gönderip, hatta üzerinde bazen hukuk firmalarının logosu da olabiliyor Tuğba Hanım. Deniyor ki eğer vazgeçerseniz sözleşmede imzaladığınız miktar, işte 10 bin verdiyseniz şirketin zarar uğranması için uğrattığınız için sizden 10 katı kadar ücret alınacaktır deniyor. Veya 3 ay 6 ay hapis cezası yatacaksınız deniyor. Eğer diyor arayı bulmazsak, yani eğer arabuluculuk yapmazsak bu parayı ödemek zorundasınız da hapis cezası ile karşılaşacaksınız. Bir de şöyle bir durum var, bize Türk toplum olarak baktığınızda adım duyulmasın, dolandırıcılık mağduru oldum veya işte az önce siz de söylemiştiniz, dalga geçilmesi ya da linçlenme gibi faaliyetlerle karşılaşmamak adına kimseye söyleme eğilimini de gösteriyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer? O üçüncü hamlede 80 bin değil de bu sefer 30 bin pazarlık yapıyoruz dolandırıcıyla. 25 bin gönderip artık benimle uğraşma, bu olayı kapatalım diyoruz. Yani ne hukuk bürosu benimle ilgilensin, ne dava açsın, ne de hapis yetin düşüncesiyle. Ne oldu? 2500 lira verdiniz. Önce parmaklarınızı kaptırdınız, sonra bileğinizi kaptırdınız, sonra tamamen kolunuzu kaptırabiliyorsunuz. Bu olay büyüyebiliyor da bazen, imzaladığınız şeyleri tam olarak bilmediğiniz için. Dolayısıyla dikkat etmekte yarar var. Sorunuzu tekrar toparlayacak olursak, dolandırıcıların size göndermiş olduğunuz tüm evrakların saklanması, en azından sürecin daha hızlı ilerlemesi adına savcılıkta daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şikayet etmek, dediğim gibi, hem mağduriyetinizin giderilmesi açısından hem de çevrenizin tekrar bu mağduriyet yaşamaması açısından çok çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Böyle bir reklam gördüğünüzde bazen diyorsunuz ki işte komşu Ayşe teyze var ya da Ali amca var. Kimsesi yok diyorsunuz ya da yardıma muhtaç. En azından diyorsunuz ki evde çalışması değil. Şu bilgileri ben de ona vereyim de buna başvursun diyorsunuz. Halbuki siz onların dolandırıcılığı veya sahtekar olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz kişileri arkadaşlarınıza ve çevrenize önermemek de çok çok önemli. Yani burada da o bilincin oluşması da çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi o kadar çok dolandırıcılık var ki evlilik vaadine dolandırılıyor. Romantik dolandırıcılık diyoruz biz buna. İşte abonelik tuzaklarına dolandırmalar. Ne bileyim, az önce demiştim, sahte influencerlarla sponsorluk reklamları çerçevesinde dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleşiyor. İşte kimlik ava dolandırıcılığı. Az önce yine örneklerini verdik. İş ve yatırım dolandırıcılığı. Ne bileyim, sahte ödüller, çekilişler, piyangolar dolandırıcıları. O kadar çok var ki sadece sakin olup dikkat etmekte yarar var. Böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız, mağdur olmasanız dahi şikayet etmekte yarar var. En azından dediğim gibi dolandırıcıları kimseyi mağdur etmeden engellemek adına ya da yakın çevrenize böyle bir dolandırıcılar olduğunu dikkatli olmaları gerektiği noktasında bir takım bilgiler vermek gerekiyor.
Yani.
Şikayette bulamıyorsanız da, ama kesinlikle şikayet etmek çok çok önemli.
Hocam şimdi tüm bunlar ışığında önce kendimiz kontrollü olacağız. Yani otokontrollü. Koruma yöntemlerini de öğreneceğiz. Şimdi de siber mücadele diyelim, siber suçlarla mücadele. Siber güvenlik güçlerimiz bu mücadelede hangi noktada, hangi çalışmalar var?
Bununla ilgili şöyle, hani normal şöyle izah edeyim daha somutlaştırmak adına. Örneğin mahallede gezerken kendi oturduğumuz bölgede polisler devriye geziyor, değil mi? Yani oranın daha güvenli olması veya gece bekçiler dolaşıyor ki hırsızlık olayları olmasın diye. Benzer durum siber dünyada da var. Yani siber devriye dediğimiz uygulamalarla aslında dolandırıcılık faaliyetlerinin ya da bununla ilgili faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili devriye geziyorlar. Tespit ettikleri var. Ama şikayet olduğu takdirde onların işini daha çok kolaylaştırıyoruz. Gerçekten siber suçlarla mücadelede hem emniyetin hem jandarmanın bilimleri çok önemli operasyonlara imza atıyorlar. Yani siber göz ismini verdiler. Hatta 40'a yakın operasyonda birçok dolandırıcı tutuklandığını biliyoruz. Hatta bugün, dün de benzer tutuklamalar gerçekleşti. Dolayısıyla siber güvenlikle ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi onların yanında ve olup destek vermemiz lazım bu tür dolandırıcılıkların azalması için. Şikayette bulunduğumuz takdirde genelde dönüş yapılmadığı düşünülüyor ama anlık dönüşler yapıldığını gözlemleyeceksiniz. Eğer onlara bir mesaj gönderdiğinizde ki sayfalarına girdiğinizde de oradan hemen ihbarda bulun gibi linklerle çok basit düzeyde ihbarlarda da bulunabiliyorsunuz. Veya gidip ilçe ya da il emniyet müdürlüklerini ya da karakollarda şikayette bulunup onlarla iletişime geçmeniz ya da aracılıkla ilgili çalışmalarda size yardımcı oluyorlar. Gittiğinizde göreceksiniz zaten. Yani inşallah dolandırıcılıkla kimse karşılaşmaz ama karşılaşıldığında ya da şüphelendiğinde gerçekten şikayet etmek mağduriyetin azaltılması açısından çok çok büyük önemli.
Evet değerli dinleyiciler, günümüzün tehlikelerinden biri internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı konuştuk tüm detaylarıyla. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selman Tunay Kamer bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.